Radyo Doktoru. ...14.4 Türkiye'nin saatleri Radyo Doktoru'ndan herkese merhaba. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine Radyo Doktoru'nda çok keyifli bir Perşembe öğleden sonrası için beraber olacağız. Yaklaşık bir saat boyunca sizinle çok önemli konular konuşacağız. Bu sefer gerçekten ciddi konularımız var. Yani hepsi hayati ama bugün çok daha önemli konular var. Birazdan canlı yayın konuklarımızla detayları paylaşıyor olacağız. Bize nasıl ulaşırsınız? Önce onları hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 elektronik postayla, ki artık herkesin telefonunda da mevcutta e-maili kullanma yöntemleri. O yüzden her yerden bize e-mail gönderebilirsiniz. radyodoktoru@trt.net.tr. Sosyal medya elimizden düşmüyor zaten. Bizi de unutmayın. Radyo Doktoru adreslerin hepsinden ve mobil uygulamamızla, TRT TV mobil uygulaması üzerinden nerede olursanız olun bizi canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ve diğer TRT programlarının da hepsini internet üzerinden de TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden bize her yerden ulaşabiliyorsunuz. İnternetiniz, bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz olsun yeterli. Biz her zaman yanınızdayız. Önümüzdeki hafta AIDS haftası olarak yarın başlıyor ama önümüzdeki haftada farkındalık haftası olarak işlenecek. Biz bugünden yarınki Dünya AIDS günü nedeniyle uzman konuğumuzdan bilgiler alacağız. Acaba AIDS nedir? Ya da bunun için
nasıl bulaşır, nasıl korunuruz? Nereden
çıktı AIDS? Bugün buralara niye geldi? Bugünkü rakamların bu noktalara ulaşma sebebi. HIV nedir, AIDS nedir? Bununla ilgili nasıl korunmalıyız? İşte farkında olmak için ne yapmamız lazım gibi birçok sorumuz var. Bu soruyla birazdan canlı yayın konuğumuz Doçent Doktor Nur Hayat Bayazıt'tan alacağız. Detaylarını öğreneceğiz. Sizin de sorularınız, merak ettikleriniz varsa onları da bize ulaştırın. Az önce paylaşmış olduğumuz adreslerden bize yazabilir, ulaşabilirsiniz. Biz de uzmanımıza sorarız. Bizim de elimizden geldiğince, dilimiz döndü. Önce cevap vermeye gayret ederiz. Canlı yayın konumuz Doçent Doktor Nur Hayat Bayazıt yanımızda. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Tekrar sizi aramızda görmek çok güzel, çok keyifli.
Benim için de öyle, teşekkür ederim.
Biz sözünü vermiştik daha önceden zaten bununla ilgili olarak tekrar sizi çağıracağız diye. Sağ olun, bizi kırmadınız. Bugün buradasınız, çok mutlu olduk. Konumuz AIDS, az önce de bahsettik.
Evet,
yani HIV AIDS. Öncelikle bunu soralım. HIV ne, AIDS ne? Her HIV AIDS mi yoksa?
Güzel. Her HIV AIDS değil ama her AIDS HIV Özgürcüm. Yani AIDS dediğimiz şey edinilmiş, yani sonradan kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromunun baş harflerinin kısaca özetle söylediğimiz şekli. HIV bir hastalık, bunu bulaştıran virüs, HIV hastalığı dediğimiz bir süreç. Bu sürecin aşama aşama sonlarına geldiğinde kişi, tabii ki eğer tedavisini almazsa, sonuna geldiğinde son dönem dediğimiz HIV'in döneminin ismi AIDS'tir. Kötü bir dönemdir. Konuşuruz yine. Yani her HIV AIDS değildir ama dediğim gibi her AIDS HIV'in bir parçasıdır.
Evet, anladık bu kısmını değil mi?
Evet, şimdi yani, anladık. Çünkü genelde bir AIDS diye biliniyor ama evet. HIV denince sadece HIV pozitifi biliyoruz. O da filmlerden öğreniyoruz. HIV pozitifi görünce evet, bununla ilgili bir korku oluşuyor. Evet. Şimdi HIV negatif olursa ne oluyor?
HIV negatif olursa, yani HIV negatif derken testi kastediyorsan, ELISA testi. Uygun zamanda, doğru zamanda yapılan bir ELISA testi negatifse, mesela riskli davranış, bu bir ilişki olabilir, kan transfüzyonu olabilir. Herhangi bir riskli davranıştan sonra testi ilk 50. günden sonra yaptığımızda anti-HIV dediğimiz ELISA testi, bu virüse karşı oluşan antikorlar negatif gelirse, aslında o kişinin artık rahat etmesi lazım. Bilemediniz 2 ay. Eskiden 3. ayda, 6. ayda riskli davranıştan tekrar, sonra teste bakıyorduk. Evet, ama şimdi yeni jenerasyon dediğimiz ELISA aletleri çıktı, testleri çıktı. Artık biz bunu 50 güne, hatta bazı yerlerde 30 gün diye geçiyor ama 30 gün bazı insanlarda geç pozitifleştiği için gözden kaçabilir. 50 gün içinde biz bu teşhisi var ya da yok diye koyabiliyoruz.
Eskiden çok daha uzun ve meşakkatli, defalarca yapılan testlerle ancak anlaşılabiliyordu.
Evet, evet. Şimdi dördüncü jenerasyon dediğimiz artık virüsün hem virüse karşı gelişen antikoru hem de virüsün kendi bir parçası olan P24 antijeni dediğimiz bu parçasını da tespit edebilen dördüncü jenerasyon çok güzel ELISA testleri çıktı. Eğer bunun çalışıldığı laboratuvara ulaşabilirse o kişi rahatlıkla negatif teşhisini ya da var ya da yok teşhisini ilk bir ay içinde koyabiliyoruz.
Evet. Ve teknoloji her anlamda bizde tıpta çok önemli.
Çok
önemli.
Çok.
Ama evet, bu öyle yardımcı bir hastalık ki, değil mi? Yani hani bir kere yok, hani artık için rahat olsun dendiği zaman hasta da çok tatmin olmuyor. Onu birkaç kere hasta olmadığını duymak istiyor. Neden bu kadar korkuyoruz? Bu hastalığın hani sonu nereye gider, neler yaşanır?
Maalesef yani hatta şöyle söyleyeyim, ben kendi hastalarımdan yaşadığım hani tecrübeye dayanarak gerçekten çok ciddi bir anksiyete yaratıyor bu kişide. Özellikle işte riskli bir davranış, tanımadığı bir kişiyle bir ilişki sonrasında geliyorlar. Bana geldiklerinde en az iki yerde, abartmıyorum, test yaptım yaptırmış oluyorlar. Ona rağmen tekrar istiyorlar. Negatif geldiği zaman da tatmin olmuyorlar. Vücutlarındaki herhangi bir ufacık değişimde acaba biz hayır HIV mi, AIDS mi olduk diye koşarak geliyorlar. Ama iş artık o noktadan sonra biraz psikiyatrik destek de almalarını gerektiriyor. Ha, çünkü şunu rahatlıkla söyleyebilirim Ebru'cum, senin de az önce söylediğin gibi son çıkan yeni jenerasyon ve hani tıptaki teknolojik gelişmelere dayanarak artık bu teşhisi çok net ve kısa zamanda koyabiliyoruz. Lütfen aylar aylar sonra tekrar tekrar baktırmasınlar, kendilerine işkence etmesinler. Bunu da buradan özellikle rica etmek
tabii
istiyorum.
Bir de aslında hani riskli davranışlar diyoruz ya, hastalarda hani bu riskli davranışları da konuşalım bence.
Evet.
O davranış şekline de devam edip hani bunu bir şekilde o şekilde yaşayan cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan bahsediyoruz
evet.
Sonuçta.
Evet.
O riskli en davranışları tekrar etmeye de hasta genellikle devam ediyor
maalesef.
Öteki taraftan. Ve bu testi hani yapıyorsunuz ama artık hasta değilsin dediğinizde zaten hani son riskli davranıştan bu sefer 15 gün geçmiş oluyor. Çünkü o davranış da bir taraftan devam ediyor genellikle.
Çok haklısın Ebru. Belki de o yüzden hani bu hastalar anksiyeteleri bir türlü bitmiyor. Çünkü hani her şeyi hekimiyle paylaşmıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, hani oradan da pay biçebilirsin. Bizim elimizdeki işte Sağlık Bakanlığı artı bizim kendi işte infeksiyon dünyası çalıştığı çalışmalarımız oluyor. Oradaki elde ettiğimiz verilere dayanarak aslında insanlar ne hangi yola bulaştığını çok da paylaşmıyorlar. Yani yüzde neredeyse 50 tamam cinsel yolla bulaşıyor. Yani bizim elimizdeki HIV AIDS tanısı konmuş olan hastaların da ki Türkiye'de şu anda 13.500-14.000 kadar tanı konmuş vaka var. Bu kadar da bakın abartmıyorum, bir bu kadar da teşhis konmamış saatli bomba gibi dolaşan insanlarımız olduğunu maalesef biliyoruz, tahmin ediyoruz. Çünkü hani şöyle bir acı veri var elimizde. Dünyada aslında HIV AIDS vakaları azalıyor. Yani
evet.
Artmıyor. Çünkü bununla ilgili farkındalık çalışmaları, önleme çalışmaları yapılıyor. Ülkemizde de yapılıyor ama henüz yeterli seviyede değil. Bu konuda çok ciddi bir bilinçlendirme ve bir farkındalık oluşturulması gerekiyor insanımıza. Çünkü son yıllarda dünyada bir Türkiye'de arttı HIV AIDS vakaları. Doğu Avrupa'da arttı, Doğu Avrupa ülkelerinde ve Orta Asya ülkelerinde arttı. Türkiye'de artış %450 son 10 yılda. Son
çok
10 yılda. Yapıyorum. 450 kat yani %450 daha doğrusu artış söz konusu ve onun dışında Rusya, Moldova ile yarışıyoruz.
Evet.
Maalesef böyle bir durum söz konusu.
Şimdi, artık sınırlar da kalktı tüm dünyada. Herkes evet. Her zaman her yerde.
Keşke güzel anlamda kalksaydı
evet.
Sınırlar.
Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün Temmuz 2017 verilerine göre dünyada 36.7 milyon HIV infekte kişi var. Ve
aynen öyle.
Hastalığın tanımlandığı 1981 yılından beri 35 milyon kişinin de hayatını bu hastalıktan kaybettiği bildirilmiş. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı Aralık 2016 verilerine göre 14.695 dediğiniz gibi 15.000 yaklaşık olarak hasta var. Ve Türkiye'de bunun artıyor olması da bizi elbette ki korkutuyor.
Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu hastalık neyle bulaşıyor? Kan yoluyla bulaşıyor. Ama biz kan verirken düzenli kan transfüzyonu yapılan hastalarda kan merkezleri var. Mutlaka bu testler yapılıyor. Sadece bu değil. Diğer hani kan yoluyla bulaşabilecek pek çok hastalığın testi yapılıyor.
İstersen Ebru'cum o zaman şey yapalım. Hani hangi yollarla bulaşıyor tabii, onları konuşalım. Mesela, çünkü çok önemli.
Halk arasından hemen size sesleneyim. Tabii. Tükürükle bulaşır mı? İşte terle bulaşır mı? İşte öpüşmeyle geçer mi? Değil mi? Buna benzer.
Özgür çok önemli. Gerçekten çok önemli bir noktaya parmak bastın. Şimdi cinsel yolla en fazla cinsel yolla bulaşıyor. Ama bu ilişki yoluyla bulaş şeklinde oluyor.
Onu da sorayım. Tükürük. Evet. Korunurken de geçebilir mi mesela?
Yok,
o risk de var
yok,
mı?
Yok yani şöyle söyleyeyim. Korunma derken hani oral kontraseptifle korunan bir kadına tabii ki bulaşır. Burada mekanik koruma, mekanik bariyer çok önemli. Kondom dediğimiz. Hı-hı. Ya da kılıf halk arasında çeşitli
vücut
isimleri var. Kaput, kılıf. Kondom.
Hangi evet. vücut sıvılarında var? Hani şimdi, önce onu göz yaşında var mı mesela? Burundan gelen teorik burun olarak, salgısı ya da tükrükte var mı?
Teorik olarak ter dışında bütün vücut sıvılarında var. Teorik olarak böyle. Tükrükte de bu virüs var. Ama tükrük yoluyla bulaşmasının çok zor olduğu gösterilmiş. Tükrük yoluyla bulaşması için iki şey olmalı. Birincisi karşı tarafın ağzında mukoza dediğimiz şu ağzımızın ıslak kısmı iç kısmında yara, bir işte berelenme, çizik hani bir şey olmalı.
Açıklık olmalı.
Açıklık süpersin. Bir açıklık olmalı. Artı diğer kişinin ağzında da yani sizi rahatsız edecek kadar bakın hafif değil. Sizi rahatsız edecek kadar bir koku oluşturacak kadar ya da görüntü olarak kırmızı olacak kadar kan olmalı. O şey yani tükürükle bulaşmasının ne kadar zor olduğunu söylemek
uçuk
istiyorum.
Uçuk da dahil mi buna?
Tabii uçuk da sonuçta
açık bir, olduğu sürece.
Aynen ama işte dediğim gibi karşı tarafında ağzın içi kan dolu olacak da sizi öpmeye kalkacak.
O kadar yani.
Bu evet. şekilde ama onun dışındaki sıvılarda özellikle semen sıvısında, vajinal sıvılarda, anal sıvılarda çok fazla var. Çok fazla geçiş var. Cinsel yola bulaşmasının bir sebebi de zaten cinsel ilişki sırasında travmanın çok kolaylıkla oluşabilmesi. Çünkü ne kadar travma oluşursa o kadar kolay gelişir. Daha doğrusu bulaşır demektir bu hastalık. Hı-hı. Ama söylediğiniz gibi sadece cinsel yola bulaşmaz. Çok önemli bir bulaşma yolu. İstatistiklerde %50'ye kadar varan bir bulaş yolu. Ama tek bulaş yolu değil. Hani bir kere bu konuda insanlarımızın, hepimizin bilinçlenmesi lazım. Nasıl korunacağız? Kondomla özellikle. Ya da sadece erkekler için olan kondom değil. Kadınlar için vajinal kondomlar da var. Türkiye'de yok maalesef. Getirtilebilir ama bu şekilde işte korunması gerekiyor bariyerlerle ama onun dışındaki bulaş yollarından da bence mutlaka bahsedelim. Hı-hı. Mesela yurt dışında artan istatistiksel olarak gösterilmiş bir bulaş yolu damar içi uyuşturucu kullanma. Yurt dışında bu artıyor.
Evet.
Ülkemizde
çok
o kadar
bizde bu evet. çok artmıyor.
Evet. Yok biz başka yollarla bulaşan bir ülkeyiz. Ama şöyle söyleyeyim, damar içi uyuşturucu kullanımı ülkemizde çok fazla değil ama gençler arasında ya da insanlarımız arasında da böyle bir bulaş yolu %5 bakın az bir sayı değil aslında. %50'lerde cinsel yolla bulaşıyor ilişki yoluyla %5 kadar damar içi. Şimdi şu konuda da ben özellikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Damar içi uyuşturucu deyince şöyle bir soru çıkıyor karşımıza. Hocam o zaman diğerlerinden bir sorun olmaz. Yani işte hap tarzındaki uyuşturucular. Şöyle söyleyeyim. Bakın gerçekten bu ciddi bir sorun. İnsanlar bu tarz hapları ilişki sırasında ya da öncesinde de kullanıyorlar. Ve bunu kullandıkları zaman da ilişki sırasında kondomla korunmayı es geçebiliyorlar.
Tabii
ne
yani,
demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
Kontrolü ortadan kaldırıyor
evet,
çünkü.
Evet, kontrolü, farkındalığı ve o bilinci ortadan kaldırdığı için bulaşı kolaylaştırıyor. Onun dışında kan yolu yani kan transfüzyonu yoluyla bulaş söz konusu. Mesela kan hastalığı olup çok sık kan alması gerekenler ya da ameliyat sırasında kan alan kişilerle maalesef ki bu bence çok büyük bir talihsizlik. Bunu çok büyük bir oranda önlemeyi başardık. Evet. Çünkü 1987'den beri artık Sağlık Bakanlığı kanları kanlara mutlaka tarama zorunluluğu getirdi.
Evet, bir dinleyicimiz hepatit de bunu soruyor zaten. Evet. Almanya'dan bir dinleyicimiz. Yılda iki kez kızlaya kan bağışında bulunuyorum. Bu esnada gerekli kontroller yapılıyor mudur? Ayrıca test yaptırmama gerek var mı?
Yok, ayrıca bir test yaptırmanıza kesinlikle gerek yok. Sadece farklı yerlerden, mesela Kızılay dışında kontrolü yapılmayan yerlerden kan almayın ya da kan transfüzyonuna size kan verilmesine izin vermeyin.
Evet, yetkili kurumlar harici.
Evet, evet. Çünkü oradan kaçış olur. Ona hiçbir şey yapamayız.
Kontrol olmadığı için.
Aynen öyle. Olabilir. Ama bu şekilde ben şanslısınız diyorum mesela böyle hastalara. Çünkü bu şekilde hepatit yakalıyoruz. Kronik hepatitler, hepatit B ve C. İşte VDRL taraması yapılıyor. Nedir bu? Sifilis, sprengi dediğimiz yine cinsel yola bulaşan bir hastalığı yakalayabiliyoruz. Ve en önemlilerinden biri HIV'i yakalıyoruz. Onun dışında mesela hangi yolla bulaşır? Anneden bebeğe bulaş söz konusu. Evet. Ve o nedenle annenin kendi testlerinin yapılması, tedavisinin gebelik sırası da dahil yapılması çok önemli. Tedavisini görmesi çok önemli. Gebelik sırasında bulaşabiliyor bebeğe. Doğum sırasında bulaşabiliyor. Doğumdan sonra emzirirken bulaşabiliyor. O yüzden gebeliği boyunca HIV pozitif olan annenin doğuma kadar tedavisine devam etmesi, doğum sonrası da bebeğe yine koruyucu bir süre daha tedavi verilmesi ve annenin emzirmemesi çok önemli.
Peki HIV pozitif hasta.
Evet.
Tespit edildi. Bundan sonra aşama nasıl gidiyor? Bir kere hani korkular var. Onu da ben burada mikrofonumuz aracılığıyla yenmek istiyorum. Yani insanlar hakikaten bu testleri çok yaptırmak da istemiyor. Kaçıyor da. Bir şekilde etiketlenme korkusu da var aslında.
Damgalanma diyoruz Ebru'cum. Aynen öyle. Aslında haklılar. Çünkü neden? Bir dereceye kadar haklılar. Çünkü işte toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Çünkü hangi yollarla bulaştığını biliyoruz. Mesela HIV pozitif olan bir kişiyle ev arkadaşlığı yapmak ister miydiniz? Onun elini sıkar mıydınız, tokalaşır mıydınız ya da yanak yanağa öpüşür müydünüz? Bunların hiçbirisiyle bulaşmaz. Aynı banyoyu, aynı tuvaleti paylaşır mıydınız? Normalde paylaşılabilir. Ama işte bunların topluma anlatılması lazım. Açıklanması lazım çünkü bu insanlar gerçekten damgalanıyor ve ayrımcılığa uğruyor.
Aslında isimler hiçbir zaman verilmiyor. Kodlar kullanılıyor. Hasta isimleri hiçbir yerde direkt hani değil mi?
Sağlık bulunamıyor. O da çok önemli. Şeylerinde, kayıtlarında aynen biz bu kodlama sisteme getirildi. Bu çok önemli. Şeyden başlayayım istersen Ebru'cum.
İlk süremiz de çok az kaldı.
ELISA pozitif olduğu zaman hemen o kişiye haber vermiyoruz. Bir doğrulama testi yapılıyor. Doğrulama testi yapıldıktan sonra arkasından o kişiye bildiriliyor ama dediğin gibi kodlayarak bildiriliyor. Şu da çok önemli olduğu için istersen şu önemli mesajları da vereyim. HIV pozitif olan bir kişi kesinlikle iş yerinden bu nedenle çıkartılamaz. O kişinin HIV pozitif olduğu etrafa doktoru ya da patronu tarafından söylenemez. Bunların hepsi yasak. Eğer böyle bir şey olur ya da buna zorlanırlarsa mutlaka hukuki yönden hukuk aracılığıyla haklarını savunsunlar.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ve son olarak çok kısa ve çok önemli bir cümle söyleyeceğim Özgürcüğüm. Bütün viral enfeksiyonlarda olduğu gibi AIDS'de de ya da HIV'de de korunma çok önemli.
Evet.
Lütfen tek eşli cinsel ilişki çok önemli.
Tek
eşlilik çok önemli. Ve prezervatif ya da diğer adıyla kondom kullanımı mutlaka olmalı.
Dinleyicimiz de bu vesileyle herkesi kan bağışına davet ediyor. Bundan çekinmesinler dedi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir aramız var. Doçent Doktor Nur Hayat Bayazıt'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yine bizi bilgilendirdiniz.
Ben teşekkür
aydınlattınız.
Ederim.
Bir sürü teşekkür soru ederiz. Çengelleri yine havada uçuştu. Çok teşekkür ediyoruz. Birçoğunu da çözmüş olduk sayenizde. Kısa bir aramızdan sonra İngiltere'ye gideceğiz.
Yaşasın.
İşte telefon numaralarımız. 0090-312-463-3419 463-3421. Bekliyoruz.
Zor günler bir... birden biter mi? Aşık sevdaya küser mi hiç? Bir yol var senden geçer mi? Kendinden bir yol çizer misin? Zaten gerçekler hayal kadar güzel mi? Çok istersem dertlerim sahiden biter mi? Kaybettim kabul, incinmez gurur. Hatalar ancak ölmekle son bulur. Hiç bilmez gibi attım kendimi. Yanlış yaptıysam öğrenmek içindi. Güzel mi? Çok istersem dertlerim sahiden biter mi? Kaybettim kabul, incinmez gurur. Hatalar ancak ölmekle son bulur. Hiç bilmez gibi attım kendimi. Yanlış yaptıysam öğrenmek içindi.
Sohbet etmeye devam ediyoruz Radyo Doktoru'nda. Aramızda yeni katılanlar varsa Radyo Doktoru sosyal medya hesabından bize ulaşabilirsiniz. Ya da TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden takip edebilirsiniz. Mobil uygulamamız TRT TV uygulamasını mutlaka indirin. TRT'nin tüm programlarını ve Radyo Doktoru'nu da zevkle, keyifle takip edin. Yılın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kasım'ı da bitiriyoruz. Bak, uğurluyoruz
evet,
artık.
Yılbaşına az kaldı.
Evet, 2018. Bir yılı daha geride bırakıyoruz. İznin kaldı mı acaba Ebru?
Yok, ben tatil seviyorum Özgürcüğüm. Hepsini sonuna kadar kullanıyorum. Evet, 30 gündü zaten. Çok çabuk bitti.
Benim 4 günüm daha var. Ben haftaya perşembeye kadar kullanmayı istiyorum
gerçekten.
Onu.
Gerçekten. Perşembe beraberiz
Perşembe beraberiz. Harika. O yüzden perşembeye kadar o 4 günü geri kalanında kullanayım istedim. Bununla ilgili enteresan bir haber var. İlginç bir çalışma var. Bunu da İngiltere'den sevgili Berrak Kambil'e soracağız. Berrak merhabalar, selamlar.
Merhabalar, iyi yayınlar, selamlar.
Sevgiler İngiltere'ye. Acaba İngiltere'de de böyle mi? Yıllık izinler kullanılmıyor mu bizim gibi?
Maalesef İngiltere'de izinleri yakma konusunda önde gidiyor. Ama bunun iyi bir şey olmadığı da anlaşılmış durumda. Bu yüzden hem işverenler üzerinde hem de iş sahipleri üzerinde, çalışanlar üzerinde bir takım baskılar var. Lütfen izninizi kullanın diye. Birazcık onlara değinelim biz de isterseniz. Aslında burada bir çelişki de var. Çünkü İngiltere'deki belki takip etmişsinizdir son gündem maddesi, kraliyet ailesindeki düğün heyecanı. Fakat bu konuşmanın içeriğinde düğünle ilgili ayrıntılardan çok düğün gününün resmi tatili ilan edilip edilmeyeceği üzerine odaklanıyor. Son kararda resmi tatil olmayacağına dair ama bunun yarattığı bir hayal kırıklığı var. Bu sosyal medyada büyük bir gündem yaratmış durumda. Evet. Fakat araştırmalar... Çelişki de burada. İngilizlerin %40'ının var olan yasal izin hakkını tam olarak kullanmadıklarını ortaya koyuyor. Birazcık isterseniz İngiltere'deki bu hak ne kadar nasıldır, kullanılır bahsedelim.
Lütfen.
İngiltere'deki yasal izin hakkı 20-28 gün arasında değişiyor ve bu izinler yalnızca iş günüyle sınırlı. Yani araya hafta sonu girse bile bu izninizden düşülmüyor. Bir de yıl içinde 4 tane banka tatili olarak adlandırılan resmi tatilden yararlanılıyor. Bütün bunlar dikkate alındığında İngiltere'deki izin hakkının oldukça cömert olduğunu söyleyebiliriz.
Oldukça.
Ancak geçen yıl Evet, her 6 İngiliz'den birinin en az 1 haftalık iznini yaktığı görülüyor. Bunun nedeni de iş yerinde daha verimli olabilmek, belirlenen hedefleri tutturabilmek, verilen görevleri zamanında tamamlayabilmek olarak gösteriliyor. Ancak araştırmalar verimlilik konusu söz konusu olduğunda daha çok çalışmaktan çok çalışmanın kalitesinin önemini işaret ediyor. Örneğin Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin rakamlarına göre İngilizler Almanlardan daha fazla mesai yapıyor ama verimlilik düzeyi Almanlarınkinin 1/4'üne eşit. Almanların belki bu konudaki başarının altında farklı nedenler yatıyor olabilir ama verimliğe biz dönelim. Verimlilik söz konusu olduğunda tazelenmiş bir zihnin ve günlük hayatın rutininden çıkmanın yani tatil yapmanın önemli olduğu bir gerçek. Ama sadece işe gitmemek ve tatil yapmak anlamına gelmiyor. İznini kullanacağın için Özgür, belki de bu nokta senin için önemli. Tam dinlenebilmek için en az 6 günlük bir izin öneriliyor. Ve bu dönemde işle ilgili elektronik posta, telefon gibi her türlü bağlantının da kesilmesi gerekiyor.
Çok zor.
Ama bu şekilde yapılan bir tatilin faydaları da saymakta
tatil yapmıyor. Çok zor. O çok zor. Neredeyse çok zor. Biz de şimdi sen öyle deyince verimi arttırmak için kullanılıyor deyince 6 günü kullanmıyor. Ben orada performansımı arttırayım. Bir an aklıma şey geldi. Niyeyse bilmiyorum. Tabii halk tarafından. Acaba onun parasını almayı mı istiyorlar? O çalışmadıkları günün parasını
evet,
almak.
Evet, orada var mı acaba?
Var mı öyle bir şey?
Hayır. Hayır.
Yani
onun
yanıyor.
Parasını almak diye bir şey yok. Çünkü bu yasal izin hakkı. Çalışsa da çalışmasa onun parası ödeniyor. Peki. Ama burada hedefleri tutturmak, işini belki kaybetmemeye de dayanabilir bunun sonu. Ama esas olarak verimlilik sayesinde iş yerindeki performansı ve ilerlemesini arttırmak, yani daha üst düzeylere belki ulaşabilmesi için olumlu referansları toplamak gibi kaygılar öne çıkıyor.
Peki kullanılmayan izin ertesi yıla devrediyor mu?
Eden var, etmeyen var. Bu kontratlara göre değişen bir durum. Genellikle o yıl içinde kullanılması daha çok
tercih ediliyor.
Ama bence evet, ara tatilleri var ve tatil günü sayısı evet. çok fazla. Yeter miktarda evet. dinleniyorlar bence. Onun için ihtiyaç duymuyorlar.
Fazla geliyor diyor bak Ebru.
Belki de. Biraz da sağlığa yönelik etkilerine isterseniz değinelim.
Kısaca.
Çünkü yapılan araştırmalar kişinin stres düzeyinin azaldığını tespit ediyor tatilde güzel bir şekilde dinlenen kişilerin. Ama bir daha da önemlisi strese karşı dayanıklılığının da arttığını ortaya koyuyor. Uyku kalitesinin arttığı, tansiyonun dengelendiği gibi birçok fiziksel faydaları sayılıyor örneğin. Güzel bir tatil yapan kişiler için. Tabii bir de işin psikolojik yönü var. İyi bir dinlenmenin ardından kişinin ruh halindeki ani değişimler azalıyor. Kişi kendini daha enerjik ve mutlu hissediyor. Hayata dair hedefleri daha netleşmiş bir şekilde hem günlük hayatın hem de iş yaşamına dönüyor. Tabii bunların hepsi verimliliğe de etkisi olacaktır mutlaka ki.
Mutlaka.
Bir ayrıntı daha, iznin nasıl geçirildiği de çok önemli. Çünkü ayrıntılar örneğin araştırmalar yorucu bir tempoda yapılan 2 haftalık bir turun, mesela bir ülke turunun deniz kenarında sadece dinlenilerek geçirilen 2 haftalık bir tatilden çok daha olumlu etki yarattığını gösteriyor. Bir de izinde geçirilen zaman sırasında kişisel ve aile ilişkileri eğer olumlu etkilenirse bu bahsettiğimiz hem fiziksel hem psikolojik katkıların faydaların katlanarak arttığı da gözleniyor.
Dalışa gitmek de eminim ki aynı etki yaratıyordur diyorum.
Tabii güneş gören evet. yerleri tercih etmek ve su stresi azaltıyor her
evet,
zaman.
Dalmak su basıncı iyi geliyor.
Kesinlikle.
Çok teşekkür ediyorum sevgili Berrak. İngiltere'ye selamlar. En kısa zamanda görüşmek üzere.
Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Güzel bir şarkı dinleyelim. Onun ardından yine önemli konular konuşacağız. Doçent Doktor Nedim Aytekin canlı yayın konuğumuz olacak ve ona sorularımız olacak. Ortopedik onkoloji uzmanı kendisi. Kemik iltihapları, kemik tümörleri ve bunun benzerleri nasıl oluşur? Bununla ilgili tedavi yöntemleri nelerdir? Bunların detaylarını alıyor olacağız ama öncesinde güzel bir şarkı.
Yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağıran, en doğru sayılır insanlar iş bitmeyince. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor, çok zor yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince. Bu iş zor, çok zor yonca, çünkü bizler duymayınca birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur.
...14.39 ve Radyo Doktoru Tümuz ile devam ediyor. Az önce bahsettik kemik tümörleri nasıl oluşuyor, neden oluşuyor beraberinde yumuşak doku tümörleriyle beraber. Bunlarla ilgili uzmanımız Doçent Doktor Nedim Aytekin, canlı yayın konuğumuz, ortopedik onkoloji uzmanı sevgili konuğumuz ve sorularımıza cevap verecek. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Davetiniz için çok teşekkürler.
Böyle genç, dinamik, zıpkın gibi derler ya. Enerjiyle geldi, enerjiyle geldi. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadığınız için.
Güzelliğiniz.
Çok sağ olun. Peki hemen soralım o zaman. Hep kemik tümörü duyarız.
Evet.
Nedir acaba bu kemik tümörü?
Kemikten kaynaklanan tümör. Tabii bunlar hem iyi huylu da olabilir, maalesef kötü huylu da olabilir.
Çoğu nasıldır?
Çoğunluğu iyi huylu.
Süper.
Kötü huylu olanlar da çok nadir karşılaşıyoruz.
Buna sevindim bak,
evet,
şu an.
Değil mi? Yani konu çok sevimsiz, evet, duruyor ama çoğu iyi huylu, evet, bu tümörlerin.
Sevindirici. Bir neden oluşuyor?
Kötü huylu dediklerimiz kanser olarak hani biliniyor, hı-hı, halk arasında. Bir de diğer kanserlerin de kemiğe sıçrama durumu var. Bunlar da bizim alanımıza giriyor.
Evet.
Kanser artık çağımızda çok yaygınlaştı. Hı-hı. Eskiden tedavisi pek mümkün olmayan bir hastalık olduğu için insanlar bu kelimeden çok korkardı ama artık kanser tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğu için artık o kadar da korkmuyoruz. Önemli olan
o bizden korksun.
Evet, önemli olan erken
teşhis
edip erken müdahalelerde bulunmak.
Burada hemen o zaman Ebru'ya soralım. Ne yapacağız o zaman erken teşhis için?
Uzmanımıza soralım erken teşhisi. Bunun şeyi nedir? Acaba bulgusu var mıdır, evet, kemik tümöründe?
Primer kemikten, yani kemiğin kendisinden kaynaklanan bir tümörde ağrı, özellikle kanser için, kötü huylular için konuşalım. Ağrı en çok ön planda çıkıyor.
Yani kemik ağrısı mı?
Kemik ağrısı.
Yani ağrıyı hissettiğimizde ilk, evet, hani erken evrede miyiz? Yoksa hani ağrıyı hissettiğimizde...
Aslında hepimiz kemik ağrısı çekmişizdir hayatımızda.
Ya düşündüm de kemik, evet, yani...
Bir de hani...
Benim çok ağrıyor bazen de dedim, korkuyorum.
Her ağrı bize kanser mi diyecek, evet, değil, değil mi? Tabii ki. Bu çok şiddetli bir ağrı oluyor. Hı-hı. Özellikle geceleri uyutmayan ağrılar bizi korkutmalı.
Ağrıdan... Ne kadar sürerse bir ortopediste mutlaka gidelim.
Mutlaka, evet.
Ne
mutlaka.
Kadar süre? Süre nedir?
Ağrı
yani,
ne, evet, kadar sürerse? Ağrı mesela... Bir günden fazla sürüyorsa eklem ağrısı, mutlaka ortopediste gidin.
o kadar şiddetli, çok şiddetli.
Gece uyandırıyorsa.
Ama şöyle, uyuyorsa. Herhangi bir burkulma yok, düşme yok, travma yok. Travma. Hani herhangi bir başka bir sebep yok ama çok şiddetli.
Durduk
bir ağrı. Evet, var. Şimdi eklem büyüm tutulumlarında...
Büyüme ağrısıyla benzer evet, mi?
Yok. O çok daha tatlı bir ağrıdır. Bir de romatolojik hastalıkların...
Ağrı tatlı sorun diye düşündüm ya, tatlı ağrı deyince.
Yani diğerine göre tatlı kalıyor tabii. Çok şiddetli uyutmayan, evet. Yani yük veremeyecek şekilde olan bir ağrıya göre o ağrılar daha büyüme ağrıları daha bize göre daha tatlı
daha
kalıyor.
Tatlı. Evet.
En çok hangi bölgede olur bu ağrı?
Kemiğin primer kemik tümörleri evet. En çok diz çevresinde olur. Osteosarkom dediğimiz bir hastalık. En sık görülen kemik tümörü. En çok diz çevresinde olur. Femur dediğimiz uyluk kemiğinin alt ucu ya da tibia dediğimiz kaval kemiğinin üst ucu. O çevrede
niye daha
sık
çok görülür. Orada oluyor?
O hastalığın karakteri bu çünkü. Her hastalığın kendine ait bir karakteri var. Şimdi burada yaklaşım nasıl?
O zaman dizimiz ağrıyınca mı daha çok?
Korkalım. Ama yani şöyle, her dizi ağrıyan mutlaka korkmasın. Mutlaka başka bir sebep
olabilir
vardır.
Tabii ki.
Ya evet, kemik kanseri çok nadir görülüyor. Ya, ama bize gelen hastalar aylar boyunca ağrı çektikten sonra geliyorlar. Hani evet. Bulunamıyor sebepleri.
Maalesef.
Ama sevindirici olan bir diğer şey de, bu hastalığa yakalanan insanların da tedavisi mümkün. Özellikle erken aşamada yakalılar isek. Eskiden bu hastalıkların tedavisi amputasyon dediğimiz uzun kesilerek hastanın hayatının kurtarılması
tabii
şeklinde
20 yıl önce
idi.
Öyleydi mesela, bir üniversite yılında.
20 yıl önce öyleydi. Evet.
Bacak kesiliyordu.
Ama yani. Şimdi ekstremite koruyucu cerrahi dediğimiz
şahane onlar. Ben böyle birkaç bir şeyler karıştırdım ve çok mutlu oldum. Evet. Yani bu konuyu sevgili yapımcımız bize verdikten sonra bu tedavi yöntemlerine baktım. Dedim ki şahane, biz mezun olurken bunlar yoktu. Hani kol bacak kesilir, hasta gönderilir.
Evet.
Çok sevimsizdi hakikaten konu.
Evet, evet.
Şimdi bu şimdi biraz bahseder misiniz?
Biz bu işle ilgilenen hekimler sevimliyiz. Şimdi ne yapıyoruz? Eskiden hayatı kurtarmak için bacak kesiliyordu, tabii. Kol kesiliyordu. Şimdi hem hayatı kurtarıyoruz hem de bacağı kurtarıyoruz. Tümörü geniş bir şekilde çıkartarak rekonstrüksiyon dediğimiz, yani ileri tıp teknolojilerini uygulayabiliyoruz.
Nedir bu
biz
teknoloji?
De bunları şey yapıyoruz.
Yani nelerle yapılıyor mesela?
Tümör protezi dediğimiz bir artroplasti var. Artroplasti yöntemi, yani bir metal implantın oraya yerleştirilmesiyle olabiliyor.
Yani platin gibi.
Dışarıdan hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Hasta hiçbir şekilde aksamadan yürüyüşüne devam edebiliyor.
O bölümü çıkartıp oraya parça mı ekleniyor?
Evet, boşluğu dolduruyoruz. Bazen de bunu biyolojik...
Ben halk tarafından sorduğum için.
Evet, bunu tabii. Biyolojik yöntemlerle, yani hastanın başka bir kemiğinden alıp oraya bir kemik yaparak yapabiliyoruz. Ya da bazen o tümörlü kemiği çıkartıp dondurup tekrar, yani onun içindeki kötü hücrelerden arındırıp tekrar oraya monte etmek gibi yöntemler, seçenekler arasında.
Bakar mısın tıp nereye gelmiş?
Biraz gecikti diyelim. Hasta biraz gecikti. Artık bacağı kurtaramayacak kadar tümör orada ilerledi. Evet, çok nadiren onu da o aşamaya geldiğinde bacağı keserek maalesef, ki biz bu ameliyatı hiç sevmeyiz yani.
O son çare şey olarak.
Ama diyelim ki bu oldu. Bunda bile teknoloji şimdi çok ileride. Yerine yapılan ileri protez. Derece protezlerle hastalar koşabiliyor, yüzebiliyor, spor yapabiliyor.
Hayatlarına devam edebiliyorlar.
Aynen.
Nerede çalışıyordunuz hocam?
Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde, Ankara'da Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum.
Yani bu bahsettiğiniz teknoloji yurt dışında da kullanılan düzey
tabii
değil mi?
Tabii ki.
Yani biz Amerika'ya gitsek de aynı tedavi, Avrupa'da da aynı tedavi.
Zaten Amerika'da da bu işin eğitimini aldım ben. Bizim hastanemizde bu iş Amerika'da ne yapılıyorsa aynısı bizde de.
Elin Türkiye'yi hekimlerine emanet ediniz. İşte budur.
Atatürk ne güzel söylemiş. Ne güzel. Bununla ilgili bu imkanları sağlayanlara da ayrıca teşekkür etmek lazım. Peki Türkiye bu konuda dünyada nerede? Yani kemik tümörlerinde.
Şöyle, biz uygulama olarak, yani bilimi uygulama olarak, ameliyat yöntemlerini uygulama olarak dünyayla aynı seviyedeyiz diyebiliriz.
Hı-hı.
Yine aynı o teknolojileri buraya transferiyle ilgili aynı seviyedeyiz diyebiliriz. Ancak biz yeni teknoloji üretim konusunda evet çalışmamız gerekiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz bu konuda ama tabii gençlerin, alttan gelen neslin de böyle hayallerinin olmasını istiyoruz tabii
ve
ki.
Kemik tümörü konusunda dünyada ne durumdayız? Yani bizdeki kemik tümörleri dünyaya, Avrupa'ya baktığımızda daha mı az, daha mı çok? Hasta sayısı
maalesef olarak. Türkiye'de istatistik çalışmaları çok iyi değil. Hani bizdeki bizim istatistikleri hep Batı'nın istatistiklerini kullanarak biliyoruz. Ama şunu biliyoruz ki, yani evet çok az. Az olduğunu biliyoruz. Bu işle ilgilenen hekim sayısı da çok az.
Haliyle.
Hani Türkiye'de belki 20-30'u geçmez.
Arz talebe göre.
Arz talebe göre de bu işin bir dengesi oluyor.
O zaman bu az sayıdaki kimlerden kıymetini bilmemiz lazım.
Kesinlikle. Evet. Peki yurt dışından hasta bakıyor musunuz?
Sosyal medya hesabından bana yurt dışından çok sorular geliyor. Evet, hastalar da gelmeye başlıyor. Yani Türkiye, özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden ve yani daha yakın Arap ülkelerinden hasta transferi yapılıyor.
Bizim hastanemizde de çok daha hani ilerideyiz. Hekimlerimiz de çok başarılı bu konuda.
Çok güvenilirler bu konuda. Doğru.
Kesinlikle hani tercih sebebi olacak durumdayız. Aynen. Onun için soruyorum. Yani,
yurt dışından da hastalarımız oluyor.
Bu çok da gurur verici
yani
bir şey.
Benim takip ettiğim çok hastam var. Evet.
Ne kadar güzel. Peki korunabiliyor muyuz biz, bu hastalığın önüne geçebilir miyiz ya da ne yaparsak? Ya da bununla ilgili hangi yaşam tarzını seçersek ya da benzer.
Normal kanser dışında hani kemiğe sıçrayan kanserin tedavisini ayrıca ele alabiliriz ama normal yani kemik kanserinin tam bir sebebi bulunabilmiş değil. En çok suçlanan şey genetik.
Kalırsa.
Evet, yani genetikte de işte benim kardeşimde oldu, bende oldu, o zaman nasıl bir yol izleyeceğiz, böyle bir tarama programımız da yok. Bu teknoloji henüz yok. Kanser bir hücreden başlıyor. Bir hücredeki bir mekanizmanın bozulmasıyla, o kendini öldürememe mekanizması diyoruz biz buna. O mekanizma bozulduğu anda orada hücreler durmadan çoğalıyor ve istemediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Eğer bu kemik hücresinde ortaya çıkarsa bunu suçlayabiliyoruz. Radyasyon suçlanıyor. Yani mesela bazı radyoterapiler, buna sekonder kanser diyoruz. Hani bir kanserden dolayı hastaya radyoterapi veriyoruz, ışın tedavisi veriyoruz. 10 yıl sonra veya ya da daha erken oradan ikinci bir kanser çıkabiliyor. Bu şekilde. Peki, önlem olarak radyasyondan korunma olarak şey yapılabilir. Peki. Ama buradaki radyasyon dozu da çok yüksek bir doz aslında. Hani belki biz çok sürekli uçağa binen personellerde, hosteslerde mesela meme kanseri görülme sıklığı daha fazla. Onların maruz kaldığı radyasyon daha fazla normale göre. Hani bizim normal hayatta televizyon izlerken karşılaştığımız radyasyon dozu
telefondan aldığımız güvenlik kapılarından geçerken.
Evet, bunların henüz kanser yapıcı etkisi hani öyle bir şey ispatlanabilmiş değil.
X-ray.
Değil.
Çok röntgen çektirmek, MR'a girmek.
O zaman çok MR, bir kere radyasyon yok MR'da. MR bir mıknatıs gibi düşünün. Mıknatısın içine giriyoruz.
Magnetik rezonans.
Yani çok sorular çok şimdi sorular çok şiddetli geliyor. Her sorunun cevabı bir ansiklopedi. Birini tamamlamadan yeni sorular geliyor.
Bizde böyle. Şimdi, radyo doktoru burası. Evet.
Yani siz zaman verin, ben sabaha kadar anlatayım.
Zamanımız yettiğince biz elimizden geldiğince yine hepsine bahsetmeye çalışıyoruz ki aydınlatabilelim dostlarımızı.
Evet. Tabii çok gereksiz. Tomografide radyasyon daha fazla. Çok fazla tomografi çekmek iyi bir şey değil. Hani ama MR'da bir radyasyon şeyi yok. MR bir mıknatısın içine girdiğinizi düşünün. Normal film çektirmede de o kadar fazla bir ışın alınmıyor. Radyasyon alınmıyor. Ama bir tomografide en az 50 tane film çekilmiş gibi ışın
yaratıyor.
Radyasyon alınıyor. Onlardan da mümkün olduğu kadar gereksiz tetkiklerden de kaçınmak gerekiyor.
Burada bütün radyasyondan, elektromanyetik radyasyondan kaçamıyoruz artık, değil mi? Yaşantımızın her yerinde var.
Tabii alışveriş merkezini gezmek bile, o gün bir araştırma vardı. O kadar fazla elektrik kablosu, o kadar fazla şeye maruz kalıyorsunuz ki manyetik alana diye yazmışlar mesela. Haftada bir gezdiğiniz zaman işte kaç tane röntgene denk geliyor gibi bir sürü şey yazmışlardı.
Evet. İşte onun için biz radyo doktoru olarak ne diyoruz? Doğada vakit geçirin diyoruz, değil
o
mi?
O zaman radyoyu da dinlemezler. Size de kimse dinleyemez. Yani yok, teknolojiden tamamen kopuk yaşamak pek mümkün değil.
Ama günümüzde. Mümkün olduğunca.
O felsefe aklıma doğada. Amişler geldi. Amerika'da bir kabile var. Tamamen teknolojiden uzak yaşayan. Aklıma onlar geldi. Onlar bile, ki ben orayı gezerken gördüm.
Amişler miydi?
Amişler diye Amişler, geçiyor. Evet. Yani bildiğin yollar, dört dörtlük yollar yapılmış. Yani o kadar
uzak şey değiller.
Uzak değiller yani. Evet.
Her şeyden kullanıyorlar.
İkinci başlıkta da hani kanserin kemiğe sıçraması durumunda.
Sekonder dediğimiz.
Evet, bu zaman artık uzak metastaz yapmış demektir. Yani metastaz uzak bir yere sıçramış demektir. Yani bu
ileri seviye.
Evet, ileri seviye demektir. Bunda da eğer bir tek metastaz yapmış ise bunun da tedavisi mümkün. Hani hastalıktan kurtulma ihtimali mümkün. Yani hastalığın temelini çıkartıp atıyorum bir meme evet. cerrahisiyle geniş bir şekilde o hastalığı oradan çıkartıp bir de tek sıçrayan yeri çıkarttığımızda hastanın kurtulma şansı yine var. diyelim ki bu şansı da kaçırdık. Yine sonunda yine hastaya hiçbir zaman sen öldün bittin gözüyle bakmıyoruz. Herkesin belli bir yaşam oranı var. O kalan ömründe en yüksek konforu nasıl sağlayabiliriz? Şimdi oradaki tümör belki kemikte bir kırık oluşturacak. Biz onu önceden saptayıp kırılmadan önce bir müdahale yapıyoruz. İntramedüller çivi dediğimiz. Bazen kemiğin içine bir metal implant yerleştirerek bir çivi dediğimiz yerleştirerek kırılmasını önlüyoruz. Belki o kırıktan sonra hastada bir pıhtı atması olacak ve o ölecek. Hı hı, hı. Ama o işlemi yapmak yine onun hayatını kurtarmış oluyoruz. Burada tabii kanserin ne kanseri olduğunun çok önemi var. Kimi kanserlerin ilaca yanıtı, kemoterapiye yanıtı çok iyi oluyor. Tamamen o hastalık dışında başka bir sebepten hayatını kaybediyor. Atıyorum kalp krizi gibi. Yani hı-hı, kanser eşittir ölüm. Sen öleceksin, asla öyle bir şey yok. Tedavisi her zaman mümkün elimizden geldiğince.
Tabii sağlıklı yaşamayı, hareket etmeyi, spor yapmayı, besinlerimize özen göstermeyi, katkı maddeli ürünlerden uzak durmayı, motivasyonumuzu yüksek tutmayı, aile hayatımızı, iş hayatımızı hep pozitifte tutmaya gayret etmeye, hep olumlu bakmaya da tabii ki ihtiyacımız var beraberinde.
Kesinlikle bunu biz gözlemliyoruz. Olumlu olan hastaların işleri de olumlu gidiyor. Hayata negatif bakan hastaların işleri de maalesef kötü gidebiliyor.
Tedavideki başarıyı çok fark ettiriyor.
Çok etkiliyor kesinlikle.
Motivasyon çok önemli. Etkiliyor. Burada ailenin etkisi de çok önemli. İnsanın kendi iç motivasyonu da çok önemli. Bu bir bütün. Yani hekim, aile ve hastanın gerçekten iyi bir üçgen oluşturup bunu çözmek için tüm güçleriyle çalışmaları gerekiyor.
Evet.
Kemik metastazında bence tek yerde metastaz varsa yapılabilecek belki de en iyi organ metastazı diye düşünüyorum. Yani mesela beyin metastazı ya da işte başka organ
çıkarılabilecek diye ve yerine evet, bir şey konulabilecek
bir şekilde
diye.
Hani hastanın günlük hayatını devam ettirecek şekilde önlemler var.
En azından elimizde tedavi evet, imkanları var. Tabii kıyaslamak zor. Her hastalık zor. Hani insanın tırnağına yani ayağına
Allah
diken,
başa vermesin
diyor. Ayağına diken ya, batsa bile o insan canını yakıyor. Tabii Allah kimseye göstermesin ama gösterildiği zaman da sonu değil. Yani tedavisi var. Biz bu iş için buradayız. İnşallah kimsenin başına bu gelmez ama gelirse de bizi bulsunlar. Biz elimizden geleni yaparız.
Evet.
Tabii insan olarak, hekim olarak da yapabileceklerimiz sınırlı. Bu şekilde.
İyi ki varsınız ama yani hani.
Çok teşekkürler. Çok
kesinlikle
teşekkürler.
Öyle.
Peki bununla ilgili şu an talep olmadığı için belki çok fazla yok ama tıp öğrencileri arasında bununla ilgili ilgi var mı? Merak var mı mesela?
Ortopedik bu onkoloji ortopediden sonra üzerine konulacak bir alan. Hı-hı. Ortopedinin alt dalları var. Hı-hı. 8 tane çok geniş bir alan. Hı-hı. Yani kas iskelet sisteminin bütün hastalıklarıyla ilgileniyoruz biz. Bunlardan birisi travma dediğimiz hani kazalarda kırıklar, kireçlenmelerde işte artroplasti bu işleri de biz yapıyoruz. İşte mesela eklem kireçlenmesinde diz protezi, kalça protezi gibi. Bu alan çok tabii nadir bir alan. Ortopedinin %2'sini oluşturan bir alan. O yüzden hani direkt tıp öğrencisi direkt bu alana geleceğim tabii ki hayal edebilir. Biz de elimizden geleni yapıyoruz öğrencileri yetiştirmek için. Öğrencilerimizi. Tabii önce ortopedi uzmanı olması gerekiyor bizim işimizi yapabilmesi için. Üzerine bir ihtisas
yapması. Öyle söyledim aslında
evet,
yani.
Evet, evet.
Yeni mezun olmuş. Yani bunu devam ettirecek. Evet. İşte bu konuda ihtisas yapacaklar.
Yani güzel yanları çok. Çünkü insan yaşatmaya çalışıyorsunuz ve uğraşınca da karşılığını görmek çok sevindirici. Hani bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bizim felsefemiz bu. İnşallah öyle o yolda
i̇nşallah,
ilerlemeye çalışıyoruz.
Çok yani, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür
Paşan
ediyorum.
Doktor Nedim Aytekin Canlı'nın konuğumuzdu. Ortopedik onkoloji uzmanı ve kemik tümörlerini konuştuk. Belirtilerini, sonuçlarını bize neler getirir, neler götürür. Son teknolojiyi, bununla ilgili korkulmaması gerektiğini ve ne kadar aslında yanlış şeyleri düşünüp yanlış şeyleri kulaktan dolma aldığımızı uzmanından öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
En kısa zamanda başka konularda da yine tekrar görüşmek dileğiyle.
İnşallah. Çok teşekkür
ederim. Kısa bir şarkı aramız var. Hemen ardından da kapanış için burada olacağız.
neden, can neden, görülmez günü gelmeden. Neden, yar neden, bilinmez acı çekmeden. Neden, can neden, görülmez günü gelmeden.
Evet, 14.57 bize artık zamanımızın sonuna geldik. Hatta Nilgün dedi ki artık bizim zamanımız, bize verin mikrofonu dedi. Hayatın Sesleri başlayacak dedi. Biz onları daha fazla bekletmeyelim ve artık programın sonuna gelelim. Yine çok keyifliydi, çok güzeldi. Çok enerjisi yüksekti bugün, fark ettin mi? Konu çok, baktığın zaman böyle çok hoş değil ama konular.
Yok, gelişmeler çok
gelişmeler
güzel.
Gelişmeler çok iyiydi, çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Biz haftaya tekrar burada olacağız Hayatın Seslerinden önce. Radyo doktoru olarak ve Perşembe günü yine 14.05'te burada olacağız. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Haftaya tekrar görüşene dek hepinize güzel bir gün diliyoruz. Mobil uygulamamızdan, TRT TV uygulamasından bizi takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com'dan da bize ulaşabilirsiniz. radyodoktoru@trt.net.tr ve sosyal medyadan Radyo Doktoru. Haftaya kadar sağlıklı kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.